Ayrım 34.
Anti Düring, Friedrich Engels. Ama yatsımanın yatsınması, eğer A'yı o ard arda bir yazıp bir çizme ya da bir gül için ard arda bir onun gülü olduğunu bir de gül olmadığını söyleme, çocuksu hoşça vakit geçirme olsa, bundan kendini bu can sıkıcı işlere veren kişinin budalalığından başka bir şey çıkmayacağı açıktır. Ama gene de metafizikçiler, eğer bir gün yatsımanın yatsınmasını gerçekleştirmek istiyorsak, bu işin ancak böyle yapılacağı yalanını bize yutturmak isterler. Öyleyse yatsımanın yatsınmasının Hegel'in din alanından alınmış ve ilk günah ve kurtarma öyküsü üzerine kurulmuş türetiminin maskaraca bir andırışması olduğunu savladığı zaman, bize yalan yutturarak eğlenen kişi bir kez daha Bay Düring'dir. İnsanlar diyalektiğin ne olduğunu öğrenmeden çok önce diyalektik olarak düşündüler. Tıpkı düz yazı terimi var olmadan çok önce düz yazı biçiminde konuştukları gibi. Doğada, tarihte ve ne olduğu öğrenilinceye değin de beyinlerimizde bilinçsiz bir biçimde gerçekleşen yatsımanın yatsınması yasası kesinlikle ilk kez olarak Hegel tarafından formüle edilmiştir. Ve eğer Bay Düring bu işi gizlice yapmak istiyor ve yalnızca işin adı ona çekilmez geliyorsa, daha iyi bir at bulmakta özgürdür. Ama eğer bu işin kendisini düşünceden sürmek istiyorsa, o zaman onu önce doğadan ve tarihten sürmek iyiliğinde bulunsun ve eksi a çarpı eksi a'nın artı a kare olmadığı ve diferansiyel ve entegral almanın ceza tehdidi altında yasaklandığı bir matematik türetsin. 14. bölüm. Sonuç. Felsefe ile işimizi bitirdik. Derslerde yalvaççı düşlemler olarak gene de rastlanacak şeyler, bizi Bay Düring'in sosyalizmi altüst etme biçimini inceleyeceğimiz zaman uğraştıracak. Bay Düring bize ne vaat etti? Her şeyi. Ve hangi vaadini tuttu? Hiçbirini. Gerçek ve dolayısıyla doğanın ve yaşamın gerçekliğine dönük bir felsefenin üyeleri, dünyanın kesinlikle bilimsel anlayışı, sistem doğrucu fikirler, ve Bay Düring'in gene Bay Düring tarafından davul zurna ile tumturaklı tümceler biçiminde ilan edilen bütün öteki güzel sonuçları, ne yandan ele alırsak alalım, salt şarlatanlık çıktı. Varlığın temel biçimlerini düşünce derinliğinden hiçbir şey bırakmaksızın saptamış bulunan, evren şemasının irdelenmesi, Hegelci mantığın son derece yavanlaştırılmış bir kopyası olarak göründü ve onunla birlikte bu temel biçimler ya da mantıksal kategorilerin uygulanmaları gereken dünyadan önce ve dünyanın dışında bir yerlerde gizemli bir varoluşu bulunduğu boş inancını paylaştığı anlaşıldı. Doğa felsefesi bize hareket noktası maddenin kendi kendine özdeş bir durumu, ancak madde hareket ilişkisi üzerine en onulmaz bir karışıklığa düşülerek ve üstüne üstlük dünyanın dışında bu durumu ancak kendi harekete geçirebilecek kişisel bir tanrı kabul edilerek tasarlanabilecek bir durum olan bir evren doğum sunar. Organik doğayı incelerken gerçek felsefesi Darwin'in yaşama savaşımı ve doğal seçmesini hayvanın insanlığa karşı yüceltilmesi olarak yatsıdıktan sonra onları ikinci dereceden de olsa doğada etkili etkenler olarak arka kapıdan yeniden kabul etmek zorunda kaldı. Bu felsefe ayrıca biyoloji alanında bilimsel halk konferanslarının yaygınlaşmasından bu yana kültürlü sınıfların kızlarında bile mumla aranacak bir bilgisizliği gösterme fırsatını buldu. Ahlak ve hukuk alanında Rousseau'yu sulandırmakla daha önce Hegel'i yavanlaştırdığından daha şanslı çıkmadı ve tüzel, adli bilimle ilgili olarak tersini doğrulamak için katlandığı bütün çabaya karşın, hatta en bayağı eski Prusyalı tipi hukukçularda bile seyrek rastlanabilecek bir bilgisizlik gösterdi. Yalnızca görünür çevreni kabul etmeyen felsefe, tüzel alanda Prusya yasamasının yürürlükte bulunduğu bölge ile örtüşen gerçek bir çevrenle yetindi. Bu felsefenin güçlü devrimci hareketi içinde gözlerimizin önüne sereceğini vaat ettiği dış ve iç doğanın yerleri ve göklerine gelince, tıpkı son çözümlemede kesin doğruluklar ve mutlak temel gibi onları da hep bekliyoruz. Düşünce biçimi dünyanın öznel olarak sınırlı bir tasarlanışının bütün geçici hevesini dıştalayan filozof, yalnızca büyük eksikliğini gösterdiğimiz bilgileri, sınırlı metafizik düşünce biçimi ve gülünç kendini beğenmesiyle değil ama hatta çocukça kişisel hevesleriyle de öznel bakımdan sınırlı olduğunu gösterdi. Tütün, kediler ve Yahudiler için duyduğu tiksintiyi, Yahudiler dahil insanlığın geri kalan bölümüne evrensel değerde bir yasa olarak dayatmaksızın, gerçeksel felsefesini tamamlaması olanaksız. Başkası karşısındaki gerçekten eleştirel bakış açısı, insanlara hiçbir zaman söylemedikleri ve Bay Düring'in kişisel üretimi olan şeyleri dik kafalılıkla yüklemeye dayanıyor. Yaşamın değeri ve ondan en iyi yararlanma biçimi gibi küçük burjuva konular üzerindeki bitmez tükenmez ipsiz sapsızlıkları, Goethe'nin Faust'una karşı duyduğu öfkeyi açıklayacak bir ham kafalıktadır. Goethe, ağırbaşlı gerçeksel filozof Wagner'i değil de o ahlak dışı Faust'u kahraman olarak almakla kuşkusuz bağışlanmaz bir kusur işlemiştir. Kısacası bütünüyle ele alındığı zaman gerçeksel felsefe, Hegel gibi konuşmak gerekirse kendini, Alman aydınlanma felsefesinin en solgun firesi, güçsüzlük ve saydam bayağılığı ancak ona kattığı falcı kadın retorik artıkları ile güçlendirilip bulandırılabilen bir tortu olarak gösterir. Ve kitabın sonuna geldiğimiz zaman ayaklarımız suya erer ve yeni düşünce biçiminin, tepeden tırnağa özgün sonuç ve görüşlerin ve sistem doğuran düşüncelerin bize gerçi birçok yeni saçmalıklar sunduklarını ama herhangi bir şey öğrenebildiğimiz bir tek satır bile sunmadıklarını itiraf etmek zorunda kalırız. Ve en bayağı işportacı ile yarışırcasına marifetlerini ve malını davul zurna ile öven ve iri sözlerinin arkasında hiç ama hiçbir şey bulunmayan bu adam, aralarından en küçüğü bile kendisine oranla bir dev olan Fichte, Schelling ve Hegel gibi adamlara şarlatan demekte bir sakınca görmez. Şarlatan, kuşkusuz. Peki ama kim? İkinci kısım. Ekonomi politik. Birinci bölüm. Konu ve yöntem. Ekonomi politik, en geniş anlamda insan toplumunda maddesel yaşama araçlarının üretim ve değişimini yöneten yasaların bilimidir. Üretimle değişim iki farklı işlevdirler. Üretim değişimsiz olabilir ama değişim tanım gereği ürünlerin değişiminden başka bir şey olmamasından ötürü üretimsiz olamaz. Bu iki toplumsal işlevden her biri, büyük ölçüde kendine özgü dış etkilerin etkisi altında ve dolayısıyla büyük ölçüde kendi öz ve özgül yasalarına sahip bulunur. Ama öte yandan bu işlevler birbirlerini her an koşullandırır ve birbirleri üzerinde öylesine bir etkide bulunurlar ki, bunlar ekonomik eğrinin apsis ve ordinatı olarak adlandırılabilirler. İnsanların üretim ve değişim koşulları ülkeden ülkeye ve her ülkede de kuşaktan kuşağa değişir. Öyleyse ekonomi politik de bütün ülkeler ve bütün tarihsel dönemler için aynı olamaz. Yabanılığın ok ve yayından, çakmak taşı bıçağıyla ancak ayrıksın olarak işe karışan değişim ilişkilerinden bin beygirlik buhar makinesine, mekanik dokuma tezgahına, demir yolları ve İngiltere Bankası'na değin çok büyük bir uzaklık var. Ateş topraklılar, Füegyenler, Magellan takım adalılar, yığınsal üretim ve dünya ticaretine değin varamadıkları gibi hatır bonolarına ve bir borsa çöküntüsüne de varamadılar. Ateş toprağının ekonomi politiği ile bugünkü İngiltere'nin ekonomi politiği aynı yasalara indirgemek isteyen biri, ortaya en bayağı beylik düşüncelerden başka bir şey koyamaz. Öyleyse ekonomi politik, özsel olarak tarihsel bir bilimdir. Tarihsel yani durmadan değişen bir konuyla uğraşır. Önce üretim ve değişimdeki evrimin her derecesine özgü yasaları ayrı ayrı irdeler ve ancak bu irdeleme sonundadır ki üretim ve değişim için her zaman geçerli bazı genel yasalar saptayabilir. Belirli üretim tarzları ve değişim biçimleri için geçerli yasaların, tarihin bu üretim tarzları ve değişim biçimlerine ortaklaşa sahip bulunan bütün dönemleri için geçerliliklerini korudukları kendiliğinden anlaşılır. Böylece örneğin maden paranın kullanılmaya başlanması, maden paranın değişim aracı görevini gördüğü bütün ülkeler ve bütün tarih aşamaları için geçerlilikte kalan bir dizi yasayı yürürlüğe sokar. Belirli bir tarihsel toplumun üretim ve değişim biçimiyle bu toplumun tarihsel koşulları, aynı zamanda ürünlerin bölüşüm biçimini de içerirler. Tarihe girişleri sırasında bütün uygar halklarda kendisi ya da çok belirgin kalıntıları görülen toprağın ortaklaşa mülkiyetinin hüküm sürdüğü aşiret, tribü ya da köy topluluklarında ürünlerin gözle görülür bir biçimde eşit bir bölüşümü tamamen doğaldır. Üyeler arasındaki bölüşümün daha büyük bir eşitsizliğin başladığı yerde bu durum topluluğun, komünote, dağılmasının başlangıcını da gösterir. Büyük ve küçük tarım, içinde geliştikleri tarihsel koşullara göre çok farklı bölüşüm biçimleri kabul ederler. Ama büyük tarımın her zaman küçük tarımdan çok daha başka bir bölüşümü koşullandırdığı, büyük tarımın köle sahipleriyle köleler, toprak beyleriyle angaryacı köylüler, kapitalistlerle ücretliler arasında bir sınıf karşıtlığına dayandığı ya da böyle bir karşıtlık oluşturduğu, oysa küçük tarımın tarımsal üretimde çalışan bireyler arasında hiçbir zaman bir sınıf ayrımı sonucu vermediği, tersine böyle bir ayrımın yalnızca varlığının bile bölgüsel, parseler, ekonominin sonucunun başlangıcını gösterdiği de açıktır. O zamana değin doğal ekonominin tek başına ya da başat bir biçimde egemen olduğu bir ülkede, maden paranın kullanılmaya başlanması ve yayılması, eski bölüşümün her zaman az ya da çok hızlı ve bireyler arasındaki eşitsizliğin, dolayısıyla zengin ve yoksul arasındaki karşıtlığın gitgide artacağı bir biçimde altüst oluşuna bağlıdır. Orta çağın lonca ve yerel zanaatçılığı, bütün kapitalistlerle ömür boyu ücretlileri, bunlara modern sanayi, kredinin bugünkü gelişmesi ve her ikisinin de evrimine uygun düşen değişim biçimi olan özgür rekabet tarafından ne denli zorunlu bir biçimde yol açılmış bulunuyorsa, o denli olanaksız kılıyordu. Ama bölüşümdeki farklılıklarla birlikte sınıf farklılıkları da ortaya çıkar. Toplum ayrıcalıklı sınıflarla yoksunlaşmış sınıflar, sömürücülerle sömürülenler, egemenlerle yönetilenler biçiminde bölünür ve aynı bir aşiretin doğal topluluk gruplarının evrimleri içinde başlangıçta yalnızca ortak çıkarlarına, örneğin doğudaki sulama, göz kulak olmak ve dışa karşı savunmalarını sağlamak için ulaşmış bulundukları devlet, bundan böyle egemen sınıfın yaşama ve egemenlik koşullarının yönetilen sınıfa karşı zorla sürdürülmesi gibi bir ereğe sahip olur. Dipnot, Engels'in Anti-During'de yapmak istediği iki değişiklikten biri, insanlığın ilkel tarihine ilişkindi. İkinci baskının 25 Eylül 1885 günlü ön sözüne bakınız. Engels bu işi, Morgan'ın 1877 yılında verdiği anahtarında yardımıyla devlet anlayışını ilkel tarihin buradakinden çok daha ayrıntılı bir irdelemesine dayandırdığı ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni yapıtında 1884 yılında yaptı. Bununla birlikte bölüşüm, üretim ve değişimin salt edilgen bir sonucu da değildir. O da ötekiler üzerinde etkili olur. Her yeni üretim tarzı ya da her yeni değişim biçimi, başlangıçta yalnızca eski biçimlerle bunlara uygun düşen siyasal kurumlar tarafından değil, ama eski bölüşüm biçimi tarafından da engellenir. Her yeni üretim tarzı ya da her yeni değişim biçiminin, önce uzun bir savaşım içinde kendine uygun düşen bölüşümü kendine bağlaması gerekir. Ama belli bir üretim ve değişim biçimi nedenli hareketli, gelişime ve evrime nedenli yatkın olursa, bölüşüm de içinden çıktığı koşulların etkisinden kurtulduğu ve daha önceki üretim ve değişim biçimiyle çatışma içine girdiği bir düzeye o denli çabuk ulaşır. Yukarıda söz konusu edilen eski ilkel topluluklar, dış dünya ile ticaret içlerinde dağılmaları sonucunu veren servet farklılıkları meydana getirmeden önce, bugün bile Hintliler ve Slavlarda olduğu gibi varlıklarını binlerce yıl sürdürebilirler.
Ayrım sonu.